Ayrım 22 sayfa 147. Nizam cimriliğine rağmen eğitim ve sağlık alanlarına büyük paralar yatırmıştı. Mesela Hindistan'ın bugün de en önemli yüksek eğitim merkezlerinden olan ve hala Nizam'ın adını taşıyan Osmaniye Üniversitesi'ni 1918'de bütün masrafları tek başına üstlenerek kurdu. Üniversitenin faaliyete geçmesinden önce birkaç sene devam eden hazırlıkları, özellikle meydana getirilen tercüme bürosunun yoğun faaliyetini bizzat finanse etti. Üniversitenin sadece binasının inşasına ilk aşamada 500 bin dolar verdi. Haydarabad'da yine kendi parasıyla modern hastaneler yaptırdı, masraflarını kendi cebinden ödeyerek sağırlar ve körler için de okullar açtırdı. Haydarabad'ın bütçesinin %10 kadarını eğitim, bilim ve kalkınma alanlarına harcadığı söylenen Nizam, zaten iyi bir iş adamıydı ve kurduğu fabrikalar ile bankaların gelirleri, diğer alanlara yaptığı yatırımları da rahatça karşılayabiliyordu. Haydarabad Nizamı Osman Han'ın iki oğlu Azam ve Muazzam Cah, Nice 11 Kasım 1931'de Londra üzerinden Calais Mediterane Ekspresi ile saat 11.40'da geldiler. Prenslerin mahiyetinde Haydarabad'ın Maliye ve Dışişleri Bakanı Sir Ekber Haydari, Nevap Osman, Nevap Bahadır Cenk, Salih Haydari ve hanımı, Sir Trench, Burnet çifti ve Hindistan Müslümanlarının lideri olan Şevket Ali vardı. Şevket Ali, 1923 aralığında Türkiye Başvekili İsmet Paşa'ya gönderilen ama Paşa'nın eline ulaşmadan önce bazı İstanbul gazetelerinde yayınlanan hilafetin geleceğiyle ilgili meşhur mektubu imzalayanlardandı. Hilafetin kaldırılmasında Şevket Ali'nin yazdığı bu mektubun büyük rolü olmuştu. Heyetteki İngilizler ise Nizam'ın danışmanıydılar ve Nice, prenslere göz kulak olmaları için gönderilmişlerdi. Gelenleri istasyonda iki şehzade karşıladı. Halife Abdülmecit Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Efendi ile Osmanlı hükümdarı 5. Murat'ın torunu Ali Vasıp Efendi. Misafirler Nice'nin en lüks oteli olan Negresco'ya yerleştirildiler. Ertesi gün hiç beklenmedik bir şey oldu, bir gelin değişikliği yaşandı. Nesli Şah anlatıyor. Halamın evliliği aslında bizim Türkiye'den kovulmamızdan hemen sonra planlanmış gibiydi. Büyük babama İstanbul'dan İsviçre'ye gitmesinden sonra en fazla maddi yardımı Haydarabad Nizamı yapmıştı. Hem kendisi gönderiyor hem de zannedersem öbür Müslüman mihracilerin yardımlarını da o toplayıp büyük babama yolluyordu. Dolayısıyla halamın Nizam'ın oğlu ile izdivaç yapması nikahtan 7 sene önce ta 1924'te belli gibiydi. Yani halam 10 yaşındayken nişanlanmış sayılırdı. Şevket Ali nikahtan önceki haftalarda Nice gelip büyük babamı ziyaret etmiş ve halamı Nizam'ın büyük oğluna resmen istemişti. Nizam'ın küçük oğlu da bekardı ve Enver Paşa'nın kızı Mahbekir'i de onunla evlendirmeye karar vermişler. Hintli prensler Nice geldikleri zaman bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Azamca halam Dürrü Şehvar ile Muazzamcah da Mahbekar ile izdivaç yapacaktı. Ama Fuat Dayı ile hanımı Mısırlı Prenses Kerime, Mihrace'nin küçük oğlu ile kendi yeğenleri Nilüfer'i evlendirmek istiyorlarmış. Dipnot 47 Sultan 5. Murad'ın oğullarından Şehzade Selahattin Efendi'nin çocuğu ve 1954 ile 1973 seneleri arasında hanedan reisi olan Şehzade Osman Fuat Efendi, parantez içinde İstanbul 1895, Paris 1973. 1920'de Mısır Hanedanı'ndan Abbas Halim Paşa'nın kızı Prenses Kadriye ile evlendi ve 1932'de boşandı. Kitaba dönüş. Fuat Dayı, Nilüfer'in annesi Adile Sultan'ın kardeşiydi. Yani Nilüfer özbeöz yeğeni oluyordu. Nilüfer'i böyle zengin birisiyle evlendirmek için hazırlık yapmışlar. Kızı süsleyip püsleyip Muazzamcah'ın önüne çıkardılar. Nilüfer o sırada 15 yaşındaydı ve harikulade güzeldi. Mahbeker ile mukayese edilemeyecek kadar hoş ve alımlıydı. Muazzamcah Nilüfer'i görünce nefessiz kaldı. Mahbeker'i hemen o anda unuttu ve ben bunu istiyorum diye tutturdu. Tabii büyük babam kıyametleri kopardı ama ne yapabilirdi ki? Muazzam babasına telgraf çekip burada daha güzel bir kız var onu alabilir miyim diye sormuş. Nizam da peki al demiş. Büyük babama sadece kabul etmek düştü, o kadar. Hintliler Negresco Oteli'nin bütün bir katını olduğu gibi kapatmışlardı. Babam bu kadar masraf etmeye ne lüzum var diye sormuş. Bu Haydarabad'ın şerefidir demişler. Halam ile Nilüfer'in nikahları büyük babamın villasında kıyıldı. Bir gün önce nişan yapıldı, ertesi gün nikahlandılar. Öyle büyük düğün falan olmadı. Kendi aramızda yaptık ve büyük babamın mahiyetiyle yakın dostlarımız iştirak ettiler. Simiye halkının neredeyse tamamı nikah günü bizim villanın etrafındaydı. Bahçenin dışından içeriye bakıp ne olacağını görmek istiyorlardı. Hintli prensler sarı renkte büyük boy açık Mercedesler ile geldiler. İki ayrı Mercedes ile. Haydarabad'da kraliyet rengi sarı olduğu için otomobilleri de o renkten seçmişler. Mercedeslerin her tarafını çiçeklerle süslemişlerdi. Ön tarafa da hoparlör gibi pompalı koskoca düdükler takmışlar. Klakson falan değil, basbayağı düdük. Gösteriş olsun diye çala çala geldiler. Altlarına daracık beyaz pantolonlar, üst tarafa da dizlerine kadar uzanan Hint elbisesi giymişler. Başlarında sarıklar ve sorguçlar vardı. Çiçekten kolyeler falan takmışlar. İşte bu şekilde geldiler. Villanın etrafına toplananlar böyle bir manzarayı ilk defa gördükleri için gayet şaşırmışlardı ama keyifleri yerindeydi. Biz çocuklar da gayet memnunduk, çok eğleniyorduk ama memnun olmayan biri vardı, mahbekar. Zavallıcık nikah günü odasından dışarıya adımını atmadı, hep ağlamış. Nikahları büyük babamın eniştesi damat Şerif Paşa kıydı. Sultan Abdülaziz'in kızı Emine Sultan'ın zevci Şerif Paşa. O gün bol bol fotoğraf çektirdik. Davetlilerin tebrik faslı da bittikten sonra prensler hanımlarını ve mahiyetlerini de alıp Negresco'ya yerleştiler. Birkaç gün sonra da hep beraber Hindistan'a gittiler ve büyük babamın kızından ayrılması çok hüzünlü oldu. Küçük kardeşim Necla o sırada 5 yaşındaydı. Hintli prenslerle beraber gelen Şevket Ali'ye bayılmıştı ve ortalıkta ben de bununla evleneceğim deyip dolaşıyordu. Ama Hintlilerin kendi aralarında yaptıkları bir dedikoduya bakılırsa, Haydarabad Nizamı Osman Han, Halife Abdülmecid Efendi'nin kızı için istediği mihri fazla bulmuş ve "Bu parayı veririm ama bir şartla," demişti. "Küçük oğluma da Osmanlı hanedanından bir kız vereceksiniz ve talep ettiğiniz mihri ikisi için ödeyeceğim. Paylaşılması işini siz kendi aranızda halledin." Sonra büyük oğlu Azam Cah ile beraber Nis yolunda bulunan küçük oğlu Muazzam Cah'a telgrafla "Sen de kendine bir sultan seç, bedelini ödeyeceğim," diye talimat göndermişti. Nizam'ın teklifini öğrenen Halife Abdülmecit Efendi ise hiddetlenmiş, köpürmüş, ikinci nikah mani olabilmek için elinden geleni yapmış ama bir netice alamayınca çaresiz düşmüş ve oldu bittiği kabullenmek zorunda kalmıştı. Ve bu gelin değişikliği bir gün içerisinde olup bitmişti. Abdülmecid Efendi'nin villasında 12 Kasım 1931'de kıyılan dini nikahtan sonra Nis'teki İngiliz konsolosu çiftlerin resmi nikahını kıydı ve önceden yapılmış olan evlilik sözleşmesini de tasdik etti. Sözleşmeye göre ileride kocaların ölümü yahut hanımlarını boşamak istemeleri halinde o zamanın parası ile Dürrü Şehvar Sultan'a 200, Nilüfer Hanım Sultan'a da 75 bin dolar tazminat yani mihr ödeyeceklerdi. Haydarabad Nizamı Osman Han nikahtan sonra Dünürü Abdülmecid Efendi'nin tahsisatına 1/3 oranında zam yaptı. Küçük oğlu Muazzam Cah'ın Nilüfer Hanım Sultan'la evlenmesini sağlayan Şehzade Osman Fuat Efendi'ye de 25 İngiliz lirası aylık bağladı. Şehzade bu aylığı Nilüfer Hanım Sultan'ın Muazzam Cah'tan 1952'de boşanmasına kadar muntazaman aldı ama boşanmadan sonra aylık derhal kesildi. Nilüfer Hanım Sultan 50 küsür sene sonra Paris'teki evinde yaptığımız bir sohbette Şecaat diye hitap ettiği kocası Muazzam Cah'ı Haydarabad'da geçirdiği günleri ve kayınpederi Osman Han'ı bana şöyle anlatmıştı. Türkiye'den kovulunca annemle önce Budapeşte'ye gittik, oradan Fransa'ya geçtik. Nice'ye yerleştik. Küçük bir apartman dairesi tuttuk. Elimizdekileri satarak yaşamaya çalışıyorduk. Gün geldi, satacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Geçinemez olduk. Annem hastaydı ama doktora verecek paramız yoktu. Haydarabad Nizamı'nın oğlu Şecaat beni böyle bir vaziyette buldu. Çok zengindi ve annemle beni bulunduğumuz durumdan kurtarabilirdi. Şecaat ilk gördüğü zaman bana bir yarış atına bakar gibi baktı. Tepeden tırnağa süzdü. "Bu at büyüyünce iyi koşar, yarışı kazanır," diye düşündü. Yokluktan kurtulmak için 15,5 yaşımda evlendim. Haydarabad'a sadece koynumda küçük bir Kur'an ile gittim. Bir ortaçağ atmosferinde tam 15 sene geçirdim ve aralarında 400 yıl fark olan iki ayrı dünyayı tattım. Haydarabad bizler için zindan gibiydi. Nizam gayet muhafazakardı ve sertti. Bizleri yani iki gelinini büyük ve küçük diye çağırırdı. Yanına gittiğimizde avuçlarımızı çenelerimizin altında birleştirip Hint usulü selam vaziyetinde dururduk. Konuşmamız yasaktı, sadece evet baba veya hayır baba diye cevap verebilirdik. Ben Nizam'ın alçak sesle konuştuğunu hiç işitmedim. Hep avaz avaz bağırırdı. Günün birinde aklına esti, burunlarımıza halka geçirmeye kalktı. Eski bir Hint adetiymiş. Anneme yazdım, kadıncağız neye uğradığını şaşırmış, böyle bir şeye izin verirsen seni reddederim diye cevap verdi. Nizam birkaç gün sonra Dürrü Şehvar ile beni kızlarının burunlarını deldirttiği yere götürdü. Ameliyatı yapan kara kuru Hintli elindeki dikiş iğnesini kızın burnuna geçirdi, ipliği çekmeye başladı. Kızcağız tepesinde dikilen babasının korkusundan gık bile diyemedi. Kayınpederim sonra bizlere döndü. Büyük, küçük, bakın hiç acımıyor. Şimdi siz de deldireceksiniz değil mi? Diye sordu. İkimiz birden hayır baba dedik. Her zamankinden daha fazla haykırmaya başladı. Önce tehdit etti, korkmadığımızı görünce mücevherlerle kandırmaya çalıştı. Her tarafımızı pırlantalarla donatacağını söyledi ama bizi ikna edemedi. Nasıl bir kıyametin koptuğunu tahmin edersiniz. Haydarabad'daki hayatım cehennem gibiydi. Bir perdenin ardında tam 15 sene geçirdim. Nereye gitsem peşimde Nizam'ın ajanları vardı. Kendi hizmetkarlarım bile konuşmalarımı dinleyip kayınpederime jurnal ediyorlardı. Ama böyle bir vaziyette bile Haydarabad'da adımı yaşatacak bir eser bıraktım. Mükemmel bir hastane ile bir de kanser araştırma merkezi yaptırıp halka hediye ettim. Bir sağlık komitesi kurup başkanlığını bizzat aldım. 250 bin sterlin topladım ve hastaneyi bu parayla kurdum. Hastaneye benim adımı verdiler. Seneler sonra Şecaat'ten boşanıp Paris'e yerleştiğim zaman hastanenin adını değiştirmek istemişler ama idare heyeti hemen reddetmiş. Haydarabad'ın merkezindeki modern tesislerin önündeki kitabede bugün hala benim adım yazılı. Savaş senelerinde Haydarabad kadınları arasında zührevi salgınlar çıktı. Köy köy dolaşıp kadınları aydınlatmaya çalışırdım. Salgın duyulunca Avrupa'da, Amerika'da ne kadar gazeteci, radyocu, televizyoncu varsa kalkıp Haydarabad'a geldi. Nizam'ın "Sakın ha, onlarla konuşmaya kalkma" diye bütün engellemelerine rağmen hepsiyle mülakat yaptım. Bir müddet sonra köyleri dolaşmaktan yatağa düştüm. Tifo olmuştum. O senelerin Hindistan'ında hala iptidai tedavi usulleri vardı. Büyücülerin hastalığa karşı şifa dağıttığına inanırlardı. Nizam beni tedavi için kendi büyücülerini gönderdi. Adamlar ilaç diye havanda dövülmüş inci yedirmeye kalktılar. Allah'a şükür bunları ağzıma koymadığım için bugüne kadar hayatta kaldım. Haydarabad'da tam 15 sene sabrettim. Artık dayanacak halim kalmamıştı. Hindistan'ı terk edip Paris'e geldim. O zaman Hindistan'da Nehru hükümeti vardı. Nehru'ya mektup yazdım, kayınpederimle konuşmasını ve boşanmamızı sağlamasını rica ettim. Nehru ricamı yerine getirmiş, Nizam'a gitmiş ama kayınpederim oğlumla gelinimin arasına giremem demiş. Şecaat kalktı Paris'e geldi. Beni geri götürmek için tam 10 gün uğraştı. Kah dil döktü, kah tehdit etti. Bu 10 gün boyunca dünyada mıydım, cehennemde miydim bilemedim. Boşanmayı nihayet kabul etti. Ama terk eden taraf ben olduğum için evlenmemiz sırasında yaptığımız mukaveleyi feshetti, bir kuruş bile nafaka vermedi. Bütün unvanlarımı da geri aldı. Halife Abdülmecid Efendi'nin kızı Dürrü Şehvar Sultan'ın dünyanın en zengin adamına gelin gitmesini, o sırada henüz 8 yaşında olan Cumhuriyet Türkiye'si çok yakından takip etti. Bu evlilik Türkiye'yi yakından alakadar ediyordu. Zira Haydarabad gibi hilafet hareketlerinin öncüsü görünen ve son derece zengin bir ülkenin veliahtının, sabık halifenin kızıyla dünya evine girmesi, Müslüman dünyada ses getirebilir, hatta hilafetin bir başka memlekette tekrar vücut bulmasına öncülük edebilirdi. Haydarabad Nizamı'nın üstelik bir değil iki oğlunu birden Osmanlı prensesleriyle evlendirmiş olmasının, hilafetin kendi soyundan gelenlere kalmasını istediği şeklinde yorumlanması da mümkündü. Ama Türkiye'nin öncelikle endişe ettiği husus, artık Haydarabad Nizamı ile akrabalık tesis etmiş olan Halife Abdülmecid Efendi'nin büyük bir maddi güce kavuşması ihtimaliydi. Nis'te geniş bir villada oturmasına rağmen, o zamana kadar Müslüman hükümdarların özellikle de Nizam'ın gönderdiği meblağlarla kıt kanaat geçinen sabık halifenin, bundan böyle elde edebileceği maddi güç ile Türkiye'ye sıkıntı yaşatması mümkündü. Ankara bu yüzden nikahların öncesinde ve sonrasında Nis'te olup bitenleri yakından takip etmeye çalıştı. Abdülmecid Efendi'nin ise yerleşmesinden hemen sonra bu şehirde açılan ve asıl ve tek vazifesi sabık halifeyi günü gününe izlemek olan Türk konsolosluğu, bir şeyler öğrenebilmek için var gücüyle çalışıyordu. Ankara, işi sadece Fransa'daki diplomatik temsilcilerine bırakmadı, Haydarabad'ın patronu sayılan Londra ile de sık sık temaslarda bulundu, hatta evliliğe engel olunması bile gayri resmi şekilde talep edildi. Türkiye bu taleplerinden bir netice elde edemedi ama hilafetin yeniden güçlenmesi gibisinden endişeleri de zamanla boş çıktı. Halife Abdülmecid Efendi'nin dünyadaki en sevdiği ve en fazla kıymet verdiği varlığı kızı Dürrü Şehvar Sultan idi. Abdülmecid Efendi 17 yaşındaki kızının Haydarabad'a gelin gitmesinden sonra Nis'teki koskoca villasında artık yapayalnız kalmış gibiydi. Resimden de, musikiden de zevk duymuyor, paleti eline aldığı yahut piyanonun tuşlarına dokunduğu anda kızını hatırlıyor, gözleri doluyor ve hemen köşesine çekilip yaşlarını içine akıtıyordu. Halife torunlarıyla beraber yaşamasının yalnızlığına çare olacağını düşündü. Oğlu Ömer Faruk Efendi'ye kendisini artık çok yalnız hissettiğini söyledi ve "Çocukları bana versen," dedi. "Bizimle beraber kalsalar." Abdülmecid Efendi kızı Dürrü Şehvar'a nasıl düşkün ise Ömer Faruk Efendi de büyük kızı Nesli Şah'a öyle meraklıydı. Diğer iki kızı Hanzade ile Necla da tabii onun çocuğuydu. Kalbinde onlara karşı da çok büyük muhabbeti vardı ama Nesli Şah'ın yeri bambaşkaydı. Babasına cevabı, "Küçükleri size gönderirim efendim," oldu. "Küçükler sizde kalsınlar ama Nesli Şah'ı veremem, o benimdir." 1932'nin ilk günlerinde o sırada 8 yaşında olan Hanzade ve 6 yaşındaki Necla Sultanlar, ailelerinin Prens de Galle'deki apartman dairelerinden büyük babaları Halife Abdülmecid Efendi'nin yaşadığı Karabasel villasına götürüldüler. Hanzade ile halifenin çocuğu olmayan iki numaralı kadını Hayrünisa Hanım, Necda ile de Abdülmecid Efendi'nin İstanbul'daki son göz ağrısı Behruze Kalf'a alakadar olacaktı. Nesli Şah anlatıyor. "Hayrünisa Hanım melek gibi kadındı. Çocuğu olmadığı için büyük babamın yanında yeri biraz gerideydi ve yemeklerini de ikinci sofrada yerdi. Behruze ise diğer hanımlara göre daha genç bir Çerkez idi. Büyük babamla arasında hala bir şeyler olduğu söylenirdi ve babaannemden nefret ederdi. Kleptoman olduğunu işitirdik. Necla ile alakadar olmaya başlayınca babaannem ile Necla'nın arasını bozmak için çok uğraştı ama muvaffak olamadı. Bu menfi taraflarına rağmen Necla'yı sevdi ve çok iyi baktı."